43. ayrım. Kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 351. Sakridu'nun dikkatini çeken Halide'nin Rumları ihanet edebilecek bir azınlık, Batı emperyalizminin temsilcisi olarak görürken, gelecekteki ilişkiler açısından insani temellerde kontrollü bir iyimserlik içinde onlarla bir dayanışmadan söz edebilmesiydi. Onları millet olarak suçlamamak gerektiğini sık sık altını çizerken, Atatürk'ün ona teklif ettiği savaş hatırası olan bir kupayı geri çevirdikten sonra bir anda yurtseverlik kılığına bürünüp milliyetçi bir kahraman ve ilham kaynağı kişi olmakta hiç tereddüt etmiyordu. Türk romanında ötekinin rolünü inceleyen Herkül Milas, Halide Edip'in anılarında ötekiye dikkatle yaklaştığına, ancak romanlarında Rumlarla Yunanlıları hep olumsuz karakterler olarak çizdiğine dikkat çekiyor. Dipnot 696. Herkül Milas, Türk Romanı ve Öteki, Sabancı Üniversitesi, 2000, sayfa 52-54, virgül 243-250. Hülya Adak, Halide Edip'in anıları savaş karşıtı edebiyat sayılabilir mi sorusuna hem evet hem hayır yanıtını veriyor. Onun savaşı ve askeri kurumları eleştirmediğine dikkat çekiyor. Onun yazdıklarının bir yandan milliyetçi ordunun askeri gücünü kutsarken bir yandan da savaşın önlenmesini savunan metinler olduğuna dikkat çekiyor. Dipnot 697. Hülya Adak, An Epic for Peace, 24. Memoirs of Halide Edip, önsöz, Georgia Press, 2005. Williamstown'da ilk kadın. Halide 1928 yılında Massachusetts Üniversitesi'nin Williamstown adıyla tanınan Dış Politika Enstitüsü'nden önemli bir davet aldı. Enstitü ilk kez bir kadını konferans yöneticisi olarak davet ediyordu. Amerikalı dostu Crane'i büyük haberi hemen verdi. Hep önemli erkeklerin konferans verdiği yerde sizin küçük arkadaşınız da bir kurs vermeye davet edilerek olağanüstü bir biçimde onurlandırıldı. Dipnot 698. Halide Edip'ten Crane'e mektup. 18 Ocak 1928. Mektup Crane'in eline ulaşmamıştı. Halide ona Amerika'ya geleceğini bildiren bir mektup daha gönderdi. 15 Eylül-15 Ekim arasında serbest kalacağım ve dostlarımı göreceğim. Uzun uzun Hasan'a, Zeki, bakacağım. İngiltere'de Kaiserling'in sadece şampanya içtiği şakası yapılıyor. Ben de yalnızca yoğurt yediğimi beni davet edenlere söyleyeyim mi? Adnan ve Ali, ayet. Fransa'ya gidiyorlar. Adnan Rauf'la birlikte olacak. Belki de Mısır'a gidecek. Ben dönene kadar orada çalışacak. Ali sonbaharda üniversiteye geri dönecek. Dipnot 699. Halide Edip'ten Crane'e mektup. 18 Nisan 1928. Halide bu davete fevkalade sevinmişti. Ayet'in Londra'ya gelişiyle okuduğu Cornell Üniversitesi'nde yalnız kalan Hasan için dertlenip duruyordu. Amerika'da geçireceği haftalar içinde Hasan'la buluşmak onu mutlu edecekti. British Museum kütüphanesinde çalışmaya başladı. Her sabah Hampstead Heath'teki evlerinden şehir merkezine iniyor, akşam 6'ya kadar çalışıyordu. O sıralar Adnan da aynı kütüphanede çalıştığı için öğle yemeklerini birlikte yiyorlar, eve birlikte dönüyorlardı. Uluslararası ilişkilere dair kaynaklar içinde dostu Toynbee'nin başkanı olduğu Chatham House'da çalıştı. Dipnot 700. Bugün de faaliyetini yürüten Uluslararası İlişkiler ve Yakın Tarih odaklı bir düşünce kuruluşu. Konferans hazırlığını anlatırken, 6 ay süren bir çalışma ve tetkik benim için adeta üniversite üstü bir tarih tahsili demek oldu, diyor. Topladığı malzemeyi daha sonra Turkey Faces West kitabına dönüştürecekti. ABD, kapitalist gelişmeye dayalı bir siyaset izliyor, büyüyen ekonomisiyle yeni bir düzen yaratıyordu. Hayran olduğu Woodrow Wilson, çoktan politika sahnesinden çekilmişti. Hristiyanlık ve şoven bir milli gurur yükselişe geçmişti. Yabancılara, liberallere, Yahudilere ve Afrika kökenli Amerikalılara yönelik düşmanlık yoğundu. Dipnot 701. Francis Kazan, Halide Edip ve Amerika, Bağlam Yayınları, İstanbul 1995, sayfa 46. İlk kadına büyük ilgi. Amerikan gazeteleri Halide Edip'in gelişine büyük ilgi gösterdi. O daha yola çıkmadan Williamstown'daki Politika Enstitüsü'nde ilk kez bir kadının başkanlık edeceği önemli bir haber olarak basında yer almıştı. Bu arada garip bir yanlış anlama da yaşandı. Halide Edip Mustafa Kemal'in ilk karısı olarak tanıtıldı. Mustafa Kemal'in Latife Hanım ile evlenmek istediğinde Halide Edip'in ikinci bir eşe razı gelmeyip milli önderi boşadığına ilişkin tuhaf haberler yayınlandı. Dipnot 702. Dictators' Wives. Time. 14 Mayıs 1929. Halide'nin Salih Zeki ile yaşadığı boşanma hikayesi Mustafa Kemal'e yakıştırılmıştı. Harley de Southampton'dan o günlerin yeni transatlantiği Aquitania'ya bindi. Saçlarını dönemin modasına uygun kestirmiş, kıyafetini özenle seçmişti. 44 yaşındaydı. Çok merak ettiği Amerika'ya giderken onun benliğini ele geçiren duygu kökünden koparılmıştı. Bu sonsuz kurşuni su sahrası ne kadar renk ve hareket itibariyle bizim denizlerden başkaydı. Esasen ayaklarım topraktan ayrılınca her yerde garip bir huzursuzluk hissederim. Fakat bizim denizlerde zaman zaman karalar görünür. Yanınızda mutlak bir arkadaş vardır. Burası kurşuni renkli dümdüz ve toprağı olmayan bir su kıtası. İçinde her nevi eğlence ve lüks fakat toprak dünyasından ayrı düşmüş gibisiniz. Dipnot 703 Halide Edip Amerikan sahneleri maziden bir ses. Yeni İstanbul 30 Nisan 1956 Halide Edip A Turkish Feminist Views Woman Here New York Times 7 Oktober 1928 8 gün süren yolculuğunda Halide o güne kadar gördüklerinden farklı bir Amerikalı kadın tipiyle yüz yüze geldi. New York Times için yol izlenimlerini kaleme aldı. Kadınlar yemeğe göz kamaştırıcı giysiler ve mücevherlerle indiler. Güzel bacakları, gururlu bakışlarıyla genç kızlar neredeyse eski Yunan atletleri kadar mükemmeldiler. Kusursuzdular diye yazmış. Amerika'da önemli olan kadın. Bu ülke onun diye düşünmüş, erkek kadın tek başına var olamadığı için var sonucuna varmıştı. Kendi kendisine kadın nasıl bu kadar hakim bir konumda olabiliyor diye sormuştu. Çok açık edilemeyen bu güç nerede aranmalıydı? Oy hakkını elde etmeleri bunda rol oynamış mıydı? Henüz oy hakkını elde etmelerinin üzerinden çok az süre geçmişti. Bu güvenin köklerini daha geçmişte aramak gerektiğine karar verdi. Merak ediyordu. Bu üstün konumları kadınların ülkenin kuruluşunda oynadıkları rolden mi kaynaklanıyordu yoksa erkeklerin şövalyeliğinden mi? Sonunda kadınlardaki bu kendine güven duygusu ve baskın tavrın kalıtsal ve değerli bir özellik olduğuna karar verdi. Dipnot 704 Halide Edip A Turkish Feminist Views Women Here New York Times 7 Oktober 1928 New York'a yaklaştıklarını transatlantiye yaklaşan çatanalardan anladı. Bavullarını hazırlamış kamerasında bekliyordu. Bu çatanalardan birinden gazeteciler çıkacak ve heyecanlı başlıklar bulmak için ona sorular soracaklardı. Daha yola çıkmadan Türkiye'nin siyasi veçesi değil inkılapların üzerinde duracağını açıkça belirtmişti. Vapurun özel bir salonunda bekleyen gazetecilerin yanına gitti. Yaşlarından tecrübeli oldukları anlaşılıyordu. Dipnot 705 Halide Edip New York'a giderken Yeni İstanbul 7 Mayıs 1956 Görüşmenin ilk bir saati sükunet içinde geçti. İnkılaplar tek tek ele alındı. Halide, inkılapların temellerini 100 yıl önce atıldığını hatırlattı ve atılan adımları son gelişmelerle birlikte anlattı. Uygulamada eleştirilecek yönleri olsa da gelecekte Türkiye'nin hayat yoluna inkılapların hakim olacağını söyledi. New York Times'da tam sayfa. Şefleriyle tartışırken not tutan genç gazeteciler ukalalığı bırak, heyecanlı bir şeyler söyle de manşeti atalım der gibi yüzüne bakıyorlardı. İçinden umduğunuzu bulamayacaksınız diyerek sakin bir tarzda devam etti. Bootlegging diye İngilizce bir sözcük kullanmıştı. Bu tabir o zaman ABD'deki içki yasağı nedeniyle içki şişesinin çizmeleri içinde saklayanlar için kullanılıyordu. Kullandığı deyimin gazetecileri ne kadar memnun ettiğini ancak ertesi sabah New York'ta çıkan gazetelerde görecekti. Haber, Turks Bootleg Wives başlığıyla yayımlanmıştı. Halde kızgınlığını benim bütün erkeklere atfen kullandığım bu cümleyi onlar sadece Türkler için kullanarak heyecan yaratacak orijinal bir başlık icat etmişler diye anlatıyor. Mülakatın devamını ise beğenmişti. Dipnot 706 Halide Edip New York'a giderken Yeni İstanbul 7 Mayıs 1956 Basın, Halide'nin yaşam öyküsünde çok eşli erkeklerin yarattığı dramı daha o Amerika'ya ayak basmadan öğrenmişti. Hasan Zeki askerliğini yapmak için Türkiye'ye gitmişti. Bu yüzden büyük buluşma suya düşmüştü. Dipnot 707 Turkish Feminist Arrives to Lecture New York Times 28 Julay 1928 Politika Enstitüsü'nün bulunduğu Massachusetts'e hareket etmeden önce New York'ta Yüksek Sosyete'nin oturduğu 5. caddede bir dostunun evinde misafir oldu. Halide orada kendisine ayrılan odada çalıştı. Toplantı ve davetlerde zengin sınıfın değişik simalarıyla yüz yüze geldi. Kaldığı evin son misafiri Kont Kaiserling'di. Amerikalı dinleyicilerin bir konferansçıdan hoşlanmadıkları zaman salonu terk ettiklerini, bana sual sormasanız diye başlayan cümlelerden hoşlanmadıklarını ondan öğrenmişti. Amerikan mimarisi çok farklıydı. Gökdelenleri piramitlerin modern biçimi diye yorumlamıştı. Sadece numaraya dayanan isimsiz caddelerin herhangi bir Avrupa caddesinden geniş olmalarına rağmen iki taraftaki binaların hakiki manasıyla gökleri tırmalayan yüksekliği, sokakları dar ve loş birer aralık, içlerindeki insanları birer karınca gibi gösteriyordu. Fakat Broadway'de ışıklar yandığı vakit göklere meydan okuyan, göz kamaştıran bir ziya selgi içinde yüzen bir şehir görüyorsunuz. Dipnot 708. Halide Edip, New York'tan Williamstown'a. Yeni İstanbul, 15 Mayıs 1956. Halide'nin Amerika'ya gelişi nedeniyle New York Times gazetesi bir tam sayfasını ona ayırdı. Halide'nin anı kitabını analiz eden ve onunla yapılmış bir görüşmeye yer veren yazıda Claire Price'ın imzası vardı. Price, milli mücadele yıllarından tanıdığı Halide'yi Amerikan kamuoyuna tanıtmak için Londra'daki evinde ziyaret etmişti. Price'ın ilk dikkatini çeken Hampstead'deki evin duvarlarıydı. Yeşil zemin üzerine Arapça yazılmış ayet levhaları yerine Victoria dönemine ait resimler görmek onu şaşırtmıştı. Evleri herhangi bir Londralı'nın yaşadığı evden farksızdı. Kendisine Türk kahvesi ve lokum yerine çay, kızarmış çörek ve tatlı ikram edilmişti. Halide siyah bir elbise giymiş, üzerine de tek bir kırmızı çiçek takmıştı. Ölçülü ve kadınsıydı. Price olağanüstü sakin ve mesafeli bulduğu Halide'yi o sadece kadınsı değildi, bir Türktü sözleriyle anlatmıştı. Dipnot 709. Claire Price, A Woman Speaks for the New Turkey, New York Times, 29 Julay 1928. Halide Edip Price'a, ben bir romancıyım demişti. Benim işim bu, politikacı değilim. Ancak Amerika, onu Türkiye'nin son 20 yılına damgasını vuran kadın olarak bekliyordu. Williamstown, Politika Enstitüsü. Bir dostu Halide'yi Williamstown'a arabasıyla götürdü. İstanbul Darülfünun'un bahçesinden 50 kat daha büyük bir meydanda, irili ufaklı sayısız bina göze çarpıyor, hemen her milletten insanlar dolaşıyordu. Mekanı bir panayıra benzeten Halide, nokta nokta nokta. Hatta münevver zenciler de bu panayıra iştirak etmişlerdi, diye yazıyor. Renklere ve ırklara dair bir muhafazakarlığa mahal verilmediği ortadaydı. Buna memnun olmuştu. Ona, Rektör Dr. Garfield'ın oturduğu evin yakınında bir daire verdiler. Profesörlerden birinin asistanı olan bir genç kız da sekreterliğini yürütecekti. Williamstown konferansının ardından çıkacağı konferans turnelerinde de sekreteri yanında olacaktı. Halide'nin Amerikan Koleji'nden hocası Philip Marshall Brown da siyaset enstitüsünün oturumlarını izleyebilmek için civarda bir daire tutmuştu. Brown, genç kızlığında Halide'yi etkileyen, ona Ömer Hayyam okuma zevki aşılayan kişiydi. Halide, Brown'un evinde dünyanın dört bir yanından gelmiş ünlü aydınlarla tanıştı. Bunlardan biri de sohbetinden çok hoşlandığı, İtalya'daki rejime katlanamadığı için ülkesinden ayrılan eski Dışişleri Bakanı Kont Sforza'ydı. Dipnot 710. Halide Edip, Williamstown, Yeni İstanbul, 21 Mayıs 1956. Konferans salonuna girerken Halide'ye Rektör Garfield eşlik etti. Sade bir kıyafeti tercih etmişti. Çene hizasında mükemmel bir şekilde kesilmiş saçları, hafif öne düşen perçemiyle çok güzel görünüyordu. New York Times'ın haberine göre izleyiciler onun parlak zekasına ve entelektüel gücüne hayran kalmışlardı. Williamstown Enstitüsü'nün o güne dek davet ettiği en dirayetli hatip olduğu söyleniyordu. Tartışmaları beklenmedik nüktelerle ve kahkahalarıyla renklendirmişti. Dış politikaya ayrılan oturumu 200 uzman izledi. Konferansın ilk kez bir kadın hem de doğulu bir kadın tarafından açılmasını gazeteler binbir gece masallarına benzetti. Halide yeni Türkiye'nin emellerini anlatırken Türkiye'nin barıştan yana olduğunu, içte ve dışta barışa ihtiyacı olduğunu vurguladı. Büyük devletler tarafından engellenen ülkesinin Batı modeli kalkınmasını eğitime ağırlık vererek tamamlayacağını anlattı. Tek korkusu İtalya'nın yayılmacı emelleriydi. Okur yazarların arttığını, kadınların da erkeklerle aynı eğitim fırsatına sahip olduklarını savundu. Türkiye'nin bir gecede laikliği kabul ettiğini düşünen Batı dünyasına bu değişim neredeyse bir asırdan beri yaşanıyor gerçeğini hatırlattı. Dini meselelerin Türk hükümetince yönlendirilmesinin ileride sorunlara yol açacağını düşünüyordu. Bu konudaki analizi unutulmazdı. Devlet İslam dininden ayrıldı ama İslam dini devletten ayrılamadı diyordu. Dipnot 711. Dr. Garfield Raises Prohibition Issue, New York Times, 3 Ağustos 1928. Edip'e göre Türkiye'de iktidara ilericiler hakimdi. Ancak ilericiler iki ekolden oluşmaktaydı. Birinci ekol, Türkiye'nin geri kalmış bir ülke olduğu noktasından hareketle kalkınmanın diktatörlük yöntemleriyle hızlandırılmasından yanaydı. Diğer ekol ise, ki kendisi bu gruba dahildi, liberal yöntemlerden yanaydı. her iki kanat da Türkiye'ye eşit ölçüde sadıktı. Dipnot 712. New Turkey Lauded at Williamstown, New York Times, 4 Ağustos 1928. Türk basınındaki cadı. Halil'in milli mücadele anılarından oluşan The Turkish Ordeal adlı kitabı, o Amerika'ya giderken eş zamanlı olarak Londra ve New York'ta yayımlanmıştı. Kitabın özel bir çevresi elden ele dolaştırılmış, başta Mustafa Kemal olmak üzere ilgili kişiler bilgilendirilmişti. Anılara dünya basını sıcak ilgi, Türk basını ise büyük tepki gösterdi. Onbaşı halde gitmiş yerine siperlerde askerlerle yatan halde gelmişti. Farklı ırktan olduğu vurgulanıyor, babasının Yahudi kökeni masaya yatırılıyor, kaba Türkçe oyunlarıyla iffeti sorgulanıyordu. Yazdığı kitapla milli mücadelenin önderine saygısızlık eden halde edip cadı ilan edilmişti. Uğradığı ağır hücumlar onun Amerika konferanslarında ağzından çıkan her sözcüğü birkaç kez tartmasına yol açtı. İstanbul basınında yer alan yazılardan üçünü aktarıyorum. Basının Halide'ye ağır saldırısı. Orhan Seyfi'nin Milliyet'ten giriştiği saldırı başka yazarların verdiği destekle birkaç gün devam etti. Evet, Halide Edip Hanım buhran geçiriyor. Hem de öyle şiddetli bir buhran ki Amerika gazetesine makale değil İstanbul'a tayyare ile beyanname yağdırsa yine sinirlerini yatıştıramayacak. Ah bize ah, apaçık baştan savmadık mı? Sonradan neler söylemiyoruz. Halide Edip Hanım gibi hem erkek hem dişi bir mahluk bu kadar alakasızlığa tahammül edebilir miydi? Ne yalnız kadınlık ne de erkeklik hislerinin tatminiyle kanaat edemeyen bu erkek kadını kayıtsızlık çıldırttı. Canım, nasıl da unuttuk. Cemal Paşa'nın refakatinde Suriye'de saltanat süren o değil miydi? Nar ve portakal çiçekleri dile gelse de söylese. Bir prenses gibi mehtap altında geziniyor, kahraman tavrıyla askerler arasında dolaşıyordu. O kadar tesir ve nüfus sahibiydi ki dilediğini gözüyle de sözüyle de mahvetmeye muktedirdi. İstiklal Harbi'nde asker oldu. Çavuş rütbesinden fazla rütbe vermediler. Kadın oldu, solda sıfır bıraktılar. İttihat ve Terakki'nin devrinde çınlayan şöhretinin milli harekette zirveye çıkacağını sanıyordu. Heyhat, siyasette bir nefer, kadınlıkta bir acuze, koca karı, muamelesi gördü. Bütün bu hissizlik ve haksızlıklara isyan ederek hışımla Ankara'dan kaçtı. Haftalarca, aylarca, hatta senelerce bir davet bekledi. Küçük bir davet. Bunu göremeyince hıçkırıklarla kabaran göğsü boşaldı. Şimdi kaleminin ucundan mürekkep siyah gözyaşları gibi akıyor. Artık neler yazmayacak, neler söylemeyecek. Varsın yazsın, varsın söylesin. Biz onun kalbinin içini biliyoruz. Zavallı Halide Hanım, ne erkek ne kadın olamamanın ıstırabını çekiyor. Bu yarı kadın, yarı erkek acayip mahluk, işte bu yüzden 50 yaşının buhranlarını siyasi hezeyanlar halinde Londra'da geçirmektedir. Orhan Seyfi. Dipnot 713. Orhan Seyfi'nin 25 Temmuz 1928 tarihli Milliyet'teki yazısını aktaran Mevlanzade Rıfat, Türkiye İnkılabı'nın İç Yüzü, Pınar Yayınları, 1993 İstanbul, sayfa 166-167. İkinci yazı Yusuf Ziya imzasıyla İktam'da çıkmıştı. Halide Edip Hanım'a, size hitap edeceğimiz zaman kalemim istemeksizin sonunda bir lahza tereddüt ediyor, bir lahza ne yazacağını şaşırıyor. Öyle ya, Allah emsali kesiresi ile müşerref eylesin. Babanızın öz adıyla hitap ederek Halide Mişon mu desem? Müslüman adıyla yad ederek Halide Edip mi desem? Bir nice kocanızın namıyla yad ederek Halide Salih mi desem? Yoksa sonuncu kocanızın namıyla yad ederek Halide Adnan mı desem? Mamafi, sonuncusunu muvafık bulmuyorum. Sizin onun ismi değil, onu sizin isminiz daha iyi izah ediyor. Böyleyse size Halide Adnan diyemeyeceğiz. Fakat icabında ona Adnan Halide diyebiliriz. Ama bu müşkülü halletmekte mesele yine bitmiş olmaz. Bu sefer ne unvan kullanacağımı düşünüyorum. Halide Hanım mı, Halide Ana mı, Halide Bacı mı, Halide Çavuş mu? Yoksa Londra'da yeni bir unvan asalet mi buldunuz? Miss Halide. Lady Halide gibi. Lakin Miss Halide denebileceğine pek ihtimal vermiyorum. Aşağı yukarı Hüseyin Cahit Bey ile hem sine olduğunuza nazaran mislik devriniz çoktan geçmiştir. Elbette hatırlarsınız, meşrutiyetin ilk senelerindeydi. Heyecanlı bir tatmini sevda ile titreyen sesinizi ilk defa duymuştuk. Siz o zaman edebiyatın ne aşık bir mücahidiydiniz. Geçen yıllar göğsünüzün altında ihtiraslı kalbe biraz ateş, biraz barut koydu ve onu bir bombaya çevirdi. Meşrutiyette sizi sahneye çıkaranlar birer birer mezara girdiler. Fakat sizi evinizden içeri sokmak bile mümkün olmadı. Sanki bütün siyasi hareketler sizi ünlendirmek için tertip ediliyordu. hürriyet ilan oldu. Niyazi Bey'inkinden çok sizin isminizi duyduk. Nokta, nokta, nokta. 31 Mart Vakfası'nda hareket ordusuna girmediniz ama Nuri Osmaniye'deki matbuat kışlasına gönüllü yazıldınız. Nokta, nokta, nokta. Harbi umumi çıktı, haydi Suriye'ye. Mütareke ilan oldu, manda, manda diye kapı kapı dolaştınız. Harekat-ı Milliye başladı. Sırtınıza yeşil cübbe, ayaklarınıza çetik pabuçlar giyip Hızır Aleyhisselam'ın kızı gibi dağ dağ dolaştınız. Bu da kâfi gelmeyince bayramlarda paşa esvabı giyen şımarık çocuklar gibi külahlandınız, silahlandınız, cepheye gittiniz. Ah, hele o sizin cephe dasitanınızı kaytan bıyıklı Mehmetçiklerden dinlemeli. Nokta, nokta, nokta. Fakat nihayet harp bitti, sulh oldu, ölen öldü, kalan kaldı, vatan kurtuldu ve siz işsiz kaldınız. Artık ne yeşil cübbe, ne çavuşluk unvanı, ne hitabet, ne edebiyat, hiçbir şey sizi kandıramaz olmuştu. Mebusluk mu istiyordunuz, vekillik mi? Yoksa maazallah daha büyük bir şey mi? Hac mı istiabisinden fazla yolcu almaktan tevessua uğrayan gönlünüzde kim bilir ne aslanlar yatıyordu? Baktınız ki siyaset pazarında adınızı anan yok. Verin İngiltere deyip yolunuzu tuttunuz ve Londra'nın sisli havası içinde beli kırılmış bir yılan gibi kıvrana kıvrana düşman gazetelerine zehrinizi dökmeye başladınız. Hatıranızda yoklar var oldu, varlar yok. Akı kara gösterdiniz, karayı ak. Geceye gündüz dediniz, gündüze gece. Nokta, nokta, nokta. Bugün ortada yığın yığın duran o yapraklar bir röntgen filmi gibi iç yüzünüzü gösteriyor ve bir zamanlar sizin başkalarının alnına vurduğunuz damganın yanık izlerini şimdi sizin alnınızda okuyorum. Satılmış. Yusuf Ziya, İkdam. Dipnot 714. Halis Ahmet Özer, Roman Tenkitleri. M.Ü. Basılmamış yüksek lisans tezi. Sayfa 108-109. 43. ayrımın sonu. Devamı 44. ayrımda. Sayfa 361.